Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 9 Kasım 2023 tarihinde karşımızda Sohbet Karpuz var. Sohbet Hocam merhaba.
Merhaba Barış.
Hocam öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinliklerinde söylediğimiz andan itibaren hem de hiç ses çıkarmadan direkt dediğimiz tarihte geldin ve çok güzel bir konuşma yaptın. Onun için öncelikle herkese adına sana teşekkür edeyim. İkinci nokta olarak çok ilginç bir konuşmalar yaptın. Beni o kadar ters köşe yatırdın ki. Yani önce bir kavramdan başlayalım. Enerji transition değil, enerji transformation. Yani biraz kavramlar Türkçe'de çok karışık. Aslında transformation enerji dönüşümü olması lazım. Enerji transition enerji geçişi olması lazım. Fakat sen önce bu iki kavramla başladın. Aslında İngilizce bir tartışma ama istersen sen Türkçe'de de bu tartışmayla başla anlatmaya.
Evet Barış, gerçekten büyük bir zevkti ve onurdu benim için davetinizde teşrif edip bir araya gelmek. Konuşmamda doğalgazın enerji geçişindeki yeri bir teması kafamda oluşturmuştum. Burada dedim soru basit gibi gözükse de aslına bakarsan karışık. Çünkü burada iki tane farklı kavram var. Bir tanesi senin dediğin gibi enerji geçişi, ötekisi enerji dönüşümü. İngilizce'de farklı kullanılıyor. Türkçe'de genellikle hep enerji dönüşümü diyoruz doğru olarak yani. Ama İngilizce'ye baktığın zaman enerji transition deniyor genellikle. Enerji transition dendiği zaman bunu sokaktaki herkese veya dinleyenlere herkese sor, enerji transition'dan ne anlıyorsun dediğin zaman herkes farklı cevap verecektir. Bazıları işte fosil yakıtlardan çıkıp tamamen yenilenebilir enerjiye geçiş veya kullanılan fosil yakıtların daha karbondan arındırılmış bir şekilde kullanılması veya tamamen işte molekülden elektrona geçiş, bazıları da tamamen karbondan arındırılmış bir enerji sistemi olarak bunu ifade ediyor. Tabii bu ifadeler içerisinde doğalgazın yeri hep farklı olarak insandan insana veya kurumdan kuruma farklı olarak değerlendiriliyor. Aslına bakarsan şimdi enerji geçişi dediğimiz zaman yani transition yani tamamen karbondan arındırılmış bir ekonomi veya tamamen elektrifikasyona dayandırılmış bir ekonomi dendiği zaman insanlar genellikle işte son yıllardaki işte yenilenebilir enerjinin artan hem elektrikteki hem birincil enerji tüketimindeki, talebindeki artan önemine değiniyor ama biraz tarihi göz ardı ediyoruz. Çünkü elimizdeki veriler yaklaşık 200 yıllık veri var. 200 yıllık veriye baktığın zaman işte 200 yıl önce hemen hemen kullandığımız boyamaz kadar bugün aynı miktarda boyamaz kullanıyoruz. Yani evet, enerji tarihine baktığın zaman enerji geçişi yapmadık. Yani ortadan hiçbir yakıt kalkmadı. Sadece balina yağı haricinde. Bir tek o ortadan kalktı.
Bu çok önemli bir noktaydı ama, bence.
Dolayısıyla enerji geçişi kavramı ben hiç kullanmıyorum. Onun yerine ben hep enerji dönüşümü diyorum. Yani bir transformation içerisindeyiz. Yakıtların ağırlığı belki azalır ama yani fosil yakıtlar ortadan kalkacak vesaire. Ben bunlara hiç bir anlam vermiyorum, prim vermiyorum. Şimdi bu ana sorumuz neydi? Doğalgazın enerji geçişindeki veya doğru anlamıyla enerji dönüşümündeki yeri. Şimdi doğalgaz tabiri de artık aslına bakarsan değişiyor. Çünkü biliyorsun doğalgaz dediğimiz zaman, doğalgaz tarihine baktığımız zaman 3 tane temel devrim vardı. Bir tanesi işte bu kaya gazı devrimi, shale gaz devrimi. İkincisi LNG devrimi. üçüncü devrim gelmedi. Üçüncü devrim gaz hidratları devrimi olacaktı. Ama şu anda dünya çapında işte doğalgaz her ne kadar temiz yakıt olsa da nihayetinde yine bir fosil yakıttır. Mantığıyla doğalgazın da ilerideki enerji profilinde yeri tartışılır hale geldi. O yüzden şu anda üçüncü devrim büyük bir olasılıkla gelmeyecek ama bilemeyiz. Şimdi doğalgaz artık söylediğimiz zaman doğalgaz da artık aslına bakarsan çok fazla kullanmıyoruz. Onun yerine gazlı yakıtlar kullanmaya başladı. Gazlı yakıtlar nedir? İşte doğal ve tam doğal olmayan gazlar. Yani bunun içerisinde
doğal ve türetilmiş biyogazı, gazlar.
Biyometanı buyur.
Doğal ve türetilmiş gazlar.
Evet, doğal ve türetilmiş, çok daha güzel söyledim. Bak,
şimdi aklıma geldi.
Bu biyogaz, işte biyometan, sentetik gazlar ve hidrojen gazı. Biliyorsun hidrojen de nihayetinde gazdır. Hidrojen gazı, bunları bir genel tanım altında topladığımız zaman normalde bakarsan gazlı yakıtlar demek gerekiyor ama bu konuda henüz bunu tam olarak adı koyulmuş değil. Fakat işte Uluslararası Enerji Ajansı'ndan tut bütün kurumların şeyine bakın. Doğalgaz tüketimi dendiği zaman bunun içerisinde biyogaz da var, biyometan da var. Hatta hidrojen de kullanılıyor. Bu gazlı yakıtlar diyorlar bazen. Bazen doğalgaz deniyor ama onun içerisinde işte yenilenebilir gaz da tabir edilen kısma, işte biyometan özellikle, onun oranı şudur şeklinde projeksiyonlar yapılıyor. Dolayısıyla ileriye baktığımız zaman, yani ilerideki enerji dönüşümünde veya 20-30 yıl sonraki toplam birincil enerji talebinde doğalgazdan ziyade işte bu gazlı yakıtların oranı bence tahmin edildiği gibi azalmayacak. Tam tersine artacak dediğim nedenlerden dolayı. Çünkü bir arada şunu da söylememiz gerekiyor. Şimdi bir enerji dönüşümüne doğru gidiyoruz. Fakat enerji politikalarına baktığınız zaman aslına bakarsan artık enerji politikası da demeyeceğiz yakın bir zamanda. Aslında bazıları şu anda enerji politikası zaten demiyorlar. Enerji ve maden politikası artık demeye başlayacağız.
Ben, çünkü aslında enerji ve çevre demeni bekliyordum.
Yok, maden. Maden, çünkü bu biliyorsun bu yenilenebilir enerji kaynaklarının payı arttıkça o devreye bu yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle işte rüzgardır, güneştir veyahut da birazcık daha derine indiğin zaman işte bu elektrikli araçlarda kullanılan piller vesairelerde ham madde olarak kullanılan bu kritik metaller ve mineraller de devreye gireceği için bu bir şekilde enerji politikalarından enerji ve maden politikalarına doğru kayıyoruz. Bunlar artık bir bütün olarak görülmesi lazım. Çünkü bugün rüzgar panellerinden işte güneş sistemlerinden bahsettiğimiz zaman işte şu kadar işte nikeldir, kobalttır, ne bileyim grafittir vesairedir gibi mineralleri de konuşuyor hale geldik. Bu miktarı, istenilen miktarı işte 2050 net sıfır tanımına ulaşma hedefine gelmek için şu kadar kritik metal ihtiyacı olacaktır. Acaba bu kadar miktarı belirlenen zamanda üretir miyiz vesaire gibi tartışmalar da var. Ama şunu sürekli göz önünde almamız lazım. 5 tane ana etmem önemli. Bir tanesi bu kritik metal ve minerallerin boyutu, maliyeti, hızı, zamanlaması ve jeopolitiği. Bu 5 maddeyi göz önüne almadıktan sonra ne enerji politikasından ne de enerji ve maden politikalarından bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu çerçevede baktığın zaman aslına bakarsan bu enerji geçişi olmayacak, olamayacak. En azından istenilen hedef nedir? 2050. Bu süre içerisinde oraya gelemeyeceğiz istenilen hedefe. Önümüzdeki yol bu projeksiyonlarda olduğu gibi lineer bir şekilde gitmeyecek. Tamamen böyle çetrefilli bir yoldan geçeceğiz. Ve aslına bakarsan piyasa bazlı dönüşümden politik motivasyonlu bir dönüşüme doğru yönelmiş durumda dünya enerji politikası. İşte bunlar içerisinde doğalgaz önemi daha da artacak ben diye düşünüyorum. Hı hı. Ama işte sadece doğalgaz, şimdi ağız alıştığı için doğalgaz diyoruz. Gazlı yakıtlar olarak baktığın zaman. Şimdi burada da verilen bazı ülkeler bazında hedefler var. Mesela Avrupa Birliği'nin 35 milyar metreküp biyometan hedefi var. Evet. 2030 yılı içerisinde. Ha, 2030 yılına çok fazla bir şey kalmadı aslına bakarsan. Yarın yani bu evet. Sene bitti. Artık 6 yıldan falan bahsedeceğiz. Ama bu hedef yerine getirilebilir mi? Getirilebilir belki. Ama bir de hidrojen hedefi var. 20 milyon ton, 10 milyon ton şeyde Avrupa Birliği'nde üretilecek. 10 milyon ton hidrojen de dışarıdan gelecek. Bu hedef karşılanabilir mi? Karşılanamayacak. O yüzden ileride göreceğiz bu... İşte dediğim gibi boyut, maliyet, zamanlama, hız ve jeopolitika bir arada alınmadan enerji ve maden politikaları konusunda veya dünya nereye gideceği konusunda bir hedef vermek bence tamamen yanlış ki burada özellikle şu andaki jeopolitik duruma baktığın zaman bunların özellikle maden politikasının çok daha önemli hale geleceğini göreceğiz. Niçin? Çünkü bu kritik metaller ve madenler şimdi jeografik dağılımına baktığın zaman şeydeki gibi petrol ve gazdakinden çok daha farklı bir durum görüyoruz. Çünkü daha fazla konsantre olmuş. Çünkü oraya baktığın zaman 3 tane aşama var. Üretim yeri veya üretilen ülke o madenin rafineri edildiği yer ve proses edildiği yer. Evet. Ve buradaki ülkelerin veya o ülkelerde hegemonyasını oluşturmuş şirketlerin hangi ülkeye ait oldukları. Yani böyle çok komplike bir durum var ve burada da Çin öne geçiyor. Evet. Dolayısıyla şimdi herkes, şimdi jeopolitik benim uzmanlık alanım değil ama geneldeki kanı şu, işte Ukrayna vardı, Orta Doğu oldu. Üçüncü durum Amerika ve Avrupa Birliği Çin'e karşı bir mücadele olacak. Bu kritik metal ve minerallerin en çok hem maden kısmından tut, özellikle rafineri ve bu dağıtım kısmına geldiğin zaman orada bir sürü konuda neredeyse monopol haline gelmiş Çin var. Öyle bir durum olup da yeni bir cephe açıldığı zaman, yani bir soğuk savaş olduğu zaman bu kritik, yani rüzgardır, güneştir ve bu elektrikli araçlar vesaire, bunların temel maddeleri nereden gelecek ve dolayısıyla 2050 hedeflerine ulaşılacak mı? Bu ayrıca konu. Fakat şu sürekli göz önüne göz ardı ediliyor. Ayrıca ikinci bir soru, bu jeopolitik dedik de, bu dünya enerji tüketim ve üretim rakamlarına baktığın zaman, yani basit bir örnek, 2022 rakamlarını alın, rezerv, üretim, tüketim, bir de 2050 rakamlarını koyun, isterseniz Uluslararası Enerji Ajansı veya Amerikan Enerji İnformasyon Dairesi, oraya koyduğunuz zaman onu da bir de ikiye ayırın. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler. Gelişmekte olan ülkeler biliyorsun toplamda genelde küresel güney diyoruz bunlara. 7 milyar nüfus. Küresel kuzey dediğimiz 1 milyar nüfus. Buna bir de ekonomik büyümeyi ekleyelim. 2050'ye bakalım. Ekonomik büyüme, IMF, Dünya Bankası, herkes de aynı şeyi söylüyor. Küresel güneyden gelecek. Nüfus artışı küresel güneyden gelecek. Dünya petrol, kömür, gaz, rezerv ve üretim tüketimlerine baktığınız zaman en büyük artış zaten orada olacak. Ama bir şekilde 1 milyar nüfusluk küresel kuzey, 7 milyarlık küresel güneye enerji politikalarını bir şekilde dikte etmeye çalışıyor. Burada yavaş yavaş, o yüzden küresel güneyin de yavaş yavaş sesini çıkartmaya başladığını görüyoruz. Çünkü son derece haklılar. Çünkü bu toplantıda bir örnek vermiştim. Amerika'daki bir ailenin buzdolabının bir senedeki tüketimi ortalama Afrikalı bir insanın bir yıllık tüketimine eşit. Yani bu adamlara sen petrol ve gaz rezervini toprağın altında bırak, onun yerine güneş, işte hidrojen kullan, elektrikli araçlara bin vesaire dediğimiz zaman biraz komik bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki COP'ta mesela bu durum daha fazla gündeme gelecek ve burada muhtemelen küresel güneyin işte petrol ve gaz kaynaklarını kullanması konusunda biraz daha baskının belki artabileceğini göreceğiz. Şu andaki tendansa ters olarak. Çünkü bunlar son derece haklılar. Doğalgaz kaynaklarını kullanalım ama bir de diğer taraftan doğalgazın geleceğine de göz ardı etmeyelim.
Burada çünkü... burada seni sinirlendirmeden sakin sakin soracağım bir şey var. Konuşmanda söylemişsin, notumda var ama çok sakin olalım. ESG.
Hayırdır?
ESG. Sen konuşmanda...
Evet, evet. Tamam. Şimdi...
Ama sakiniz değil mi?
Sakiniz, sakiniz. Yani bu net zero'dur. Bu environmental, social governance falan bunlar küresel güneyin çıkarttıkları boş laflardan bir şey, farklı bir şey değil. Benim şahsi görüşüm.
Sen burada demiştin ki ESG yatırımları kesiyor demiştin ben kendi notlarıma baktığımda. Açıkçası bu ESG'nin mesela seninle birlikte bir başka toplantıda da aslında mesela fakir ülkeler, daha yoksul ülkelerin işte biz bu kadar gaz üretimi arttıracağız derken aslında o yatırımların tamamının ESG yüzünden artık gelemeyeceğine dair de bir tartışmamız olmuştu sanki diye hatırlıyorum ben bir yerde. Sanki ESG fakir ülkeleri daha ters vuracak.
Şu anda fakir ülkeler bu ESG diyelim, ESG. ESG'ye başta son derece olumlu davrandılar. Çünkü para gelecek diye düşünüyorlar. Ama şu ana kadar olan durum şu ki para onlara gelmedi. Yani tabana yayılmadı. Parayı bazı insanlar kaldırdı. Hatta köşeyi dönenler oldu. Ve bu ESG şeyine baktığın zaman bu krediler kime verildi, nasıl verildi, corruption nerelere doğru çıktı ve bu işten kim kazançlı çıktı geneline baktığın zaman artık yenilenebilir enerji şirketlerinde bile yıllık raporlarında 2-3 sene önceyle karşılaştırdığın zaman ESG'ye verilen ayrılan sayfaların bile azaldığını görüyorsun. Şu anda ESG tam anlamıyla ne derler çökmüş durumda. Evet. Şey olarak, mentalite olarak, ama çünkü niçin bir sürü nedeni var. Evet. Bu ayrı bir podcast konusu olur. Çünkü uluslararası bir standart yoktu. Kafalarına göre bir şey yapıldı. O kavram üzerinden gidildi. Her neyse. Doğalgaz şirketleri de tabii petrol ve gaz şirketleri de çok fazla önem vermek zorunda kaldı. Fakat şu an tendans değişiyor. Şu anda tendans yani net sıfırdan vesaireden ziyade biz nasıl daha az karbon ortaya çıkararak üretim zincirini, daha doğrusu petrol ve gaz zincirini, zincirindeki CO2 emisyonları ve doğalgaz özelinde baktığın zaman metan emisyonlarını azaltırız. Ana şu anda konu sektör olarak bu. Aslında, yani biz devam edeceğiz ama mümkün olduğu kadar bizim değer zincirimizde ortaya çıkan CO2 ve metan emisyonlarını azaltacağız. Bu açıdan baktığın zaman aslında bakarsan petrol ve gaz sektörü de bir anlamda bu enerji dönüşümü içerisinde. Evet. Dedik ya doğalgaz sektörü de aslında bakarsan bir dönüşümün içerisinde. Evet. İşte üretimde ve işte şu anda LNG'de de öyle. Yani üretimde, ulaştırmada ve kullanımda, doğalgazın kullanımında ortaya çıkacak CO2 ve metan emisyonlarını mümkün olduğu kadar aza indirelim. Ve bir, bunun yanında doğalgaz sektöründe de artık sektörde artık bir ucu oldu. Hı hı. Yani çünkü bio LNG'den bahsediyoruz, bio CNG'den bahsediyoruz artık. Yani çünkü bazı alıcılar ben kardeşim diyor doğal gaz yani doğal olarak yerin altından çıkan gazın LNG'ye dönüştürülüp bana getirilip onu ben metan olarak kullanmak istemiyorum. Ben bio LNG istiyorum. Yani biyometanı sıvılaştır, bana getir, benim içim rahat olsun diyor. O yüzden sektörde de yavaş yavaş bio LNG'ye doğru, bio CNG'ye doğru bir geçiş var. Bu geçiş belki ileride daha hızlanacak bu biyometanın üretiminin artmasıyla. Burada da Türkiye'de aslında bakarsan çok önemli avantajlar sağlıyor. O yüzden Türkiye'nin de bence şahsen bu biyometan olayına ağırlık vermesi gerekir diye düşünüyorum. Şu anda tam yarım saati doldurduk. Nereye gidelim Barış?
İstersen bunu burada kapatalım. Çünkü bu hafta çok güzel gaz raporları yayınlandı. Onun için seninle tekrar bir araya gelelim.
Evet, doğru. Birkaç tane önemli rapor var. Onu yapalım.
O zaman iyi akşamlar diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına diline sağlık.
İyi akşamlar. Rica ederim. Zevktir.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.